Ayrım 3.
Uçuşları bittiğinde öğrencileri Jonathan'ı büyük bir dikkatle dinleyerek kumsalda dinleniyorlardı. Bazen onların bir türlü anlayamadığı çılgınca görüşler ileri sürüyor, fakat bazen de çok rahat anladıkları mükemmel görüşlerinden söz ediyordu. Geceleri öğrencilerinin oluşturduğu grup dışında bir grup daha oluyordu. Bu, onu karanlıkta saatlerce dinleyen, meraklı martıların oluşturduğu bir gruptu. Fakat bu martıların öğrenme hevesi şafak sökmeden önce geçiyordu. Çünkü hiçbiri onlarla birlikte görülmek istemiyordu. Sürüden ilk martı onların yanına gelip uçmayı nasıl öğrendiklerini sorduğunda geri dönüşlerinin üzerinden tam bir ay geçmişti. Bu sorusuyla martı Terence Lovell hemen mahkum edilmiş, ona sürgün damgası yapıştırılmıştı. Böylece o, Jonathan'ın 8. öğrencisi oluvermişti. Ertesi gece sol kanadını sürüyerek kumsal boyunca yalpalaya yalpalaya Martha Kirkminard geldi ve Jonathan'ın ayakları dibine çöktü. "Yardım et bana," dedi sessizce. Sanki ölüm döşeğindeki biri gibi konuşuyordu. "Uçmayı dünyadaki her şeyden daha çok istiyordum." "Hadi gidelim öyleyse," dedi Jonathan. "Karadan uzaklaşalım ve başlayalım." "Anlamıyorsun, kanadım. Ben kanadımı hareket ettiremiyorum." "Martha Minard, burada ve şimdi kendin olmakta, kendi gerçek kişiliğine sahip çıkmakta özgürsün ve hiçbir şey seni yolundan alıkoyamaz. Bu yüce Martı yasasıdır. Sen şimdi benim uçabileceğimi mi söylemek istiyorsun? Ben senin özgür olduğunu söylüyorum." Martha Kirkminard kanatlarını kolaylıkla ve çabucak olabildiğince açtı ve gecenin karanlığında gökyüzüne yükseldi. Onun 500 fit yukarıdan avaz avaz bağırması tüm sürüyü uykusundan itmişti. "Uçabiliyorum, duyuyor musunuz? Uçabiliyorum." Şafak'la birlikte öğrenci grubunun etrafında neredeyse bine yakın kuş meraklı gözlerle durmuş, Maynard'a bakıyordu. Görülüp görülmemek umurlarında bile değildi. Sadece Martı Jonathan'ı dinleyip anlamaya çalışıyorlardı. Oldukça basit şeylerden söz ediyordu Jonathan. Uçmak bir martının en doğal hakkı. Özgürlük onun doğasında var ve bu özgürlüğü engelleyecek ne varsa, gelenekler, batıl inançlar ya da herhangi bir şekildeki sınırlamalar tümü bir kenara bırakılmalıdır. "Bu sürünün yasası bile olsa bir kenara bırakılmalı mı?" diye bir ses yükseldi kalabalıktan. "En doğru yasa bizi özgürlüğe götürecek olandır," dedi Jonathan. "Başka hiçbir şey değil." "Bizim de senin gibi uçmamızı nasıl beklersin?" dedi bir başka ses. "Sen bizlerden farklı, yetenekli ve mükemmel bir kuşsun." "Fletcher'a, Lovell'a bak. Ya Charles Roland, Judy Lee, onlar da mı farklı, yetenekli ve mükemmel? Senden benden ne farkı var onların? Onların tek farkı gerçekten kim olduklarını anlamaya ve bunu bilerek yaşamaya başlamaları. Fletcher hariç diğer öğrencileri kolay değişmiyordu. Hala ne yaptıklarının farkında değillerdi. Grup her geçen gün sorularına yanıt aramak için, yüceltmek ya da küçümsemek için gelenlerle daha da büyüyordu." Bir sabah yüksek hız çalışmasından sonra Fletcher Jonathan'a, "Sürüde eğer Jonathan Yüce Martı'nın oğlu değilse kesinlikle zamanının 1000 yıl ilerisinde olan bir martı diye bazı sözler dolaşıyor," dedi. Jonathan bir iç çekti. "Yanlış anlaşılmanın sonucu," diye düşündü. "Ya şeytan olmalısın ya da Tanrı. Sen ne düşünüyorsun Fletch? Sence biz zamanımızın ilerisinde miyiz?" Fletcher uzun bir süre sessiz kaldı. "Böyle uçuşlar keşfetmek isteyen herhangi biri için her zaman vardır. Zamanın ilerisinde olmakla bir ilgisi yok bunun. Belki biz alışılmışın ilerisindeyiz. Uçma söz konusu olduğunda çoğu martıdan ileri olduğumuz söylenebilir." "Bu düşünce hiç de fena değil," dedi başı aşağıda süzülen Jonathan. "Zamanımızdan ileri olduğumuzu düşünmek kadar kötü değil." Bu olaydan bir hafta sonra Fletcher yeni öğrencilerden oluşan bir gruba süratli uçmanın ayrıntılarını anlatıyordu. 7000 fit yükseklikten yaptığı dalışından çıkmak üzereyken ilk uçuşunu göstermek için annesine seslenen genç bir martı ile karşılaştı. Yavru martıya çarpmamak için saniyenin onda biri gibi bir süre içinde sola doğru döndü ve kayalıktaki sert taşlara saatte 200 mil hızla büyük bir gürültüyle çarptı. Çarptığı kaya sanki başka bir dünyaya ait kocaman bir kapıydı. Çarpmanın etkisiyle irkildi, korktu ve her şey bir anda karardı. Ardından yabancı bir gökyüzünde sürüklendiğini hissetti. Her şeyi unuttu. Sonra bir an hatırladı, sonra yine unuttu. Korkmuştu, üzgündü ve pişmandı. Çok pişman. O an Martha Jonathan Livingstone'la ilk karşılaştığı gün duyduğu sesi yeniden duydu. Sınırlarımızı sırayla ve büyük bir sabırla aşmaya çalışmalıyız Fletcher. Biraz ilerleme kaydetmeden kayalıkların içinden uçamayız. Jonathan ya da Yüce Martı'nın oğlu dedi öğretmeni donuk bir ifadeyle. Burada ne arıyorsun? Kayalık. Tanrım ölmedim mi ben? Hala yaşıyor muyum? Of hadi Fletch. Şu anda benimle konuşabiliyorsan ölmüş olamazsın değil mi dedi. Tüm bu olanlar sonucu bilinç düzeyinde ani bir değişiklik oldu Fletch. Şimdi tercih senin. Ya burada kalıp öncesine göre biraz daha yüksek olan bu bilinç düzeyini öğreneceksin ya da geri dönüp sürüyle çalışmaya devam edeceksin. Yaşlı martılar felaket haberine kendilerini hazırlamış bekliyorlardı. Fakat onları memnun etmenden dolayı şaşkınlar şimdi. Tabii ki sürüye geri dönmeyi istiyorum. Yeni bir grupla çalışmaya başlamıştım. Çok iyi Fletcher. Bedeninin onun hakkında düşündüklerinden başka bir şey olmadığı konusunda konuştuklarımızı sakın unutma. Fletcher başını silkti, kanatlarını gerdi. Gözlerini tüm sürünün toplandığı yerde, sarp kayalığın eteklerinde açtı. İlk adımı atar atmaz da kalabalık çığlık çığlığa bir yaygara kopardı. Yaşıyor, hani ölmüştü, yaşıyor işte. Yüce Martı'nın oğlu kanatlarıyla dokunup ona can verdi. Hayır, o bunu inkar ediyor, o bir şeytan. Sürüyü birbirine düşürmek için gelen bir şeytan. Olanlardan ürken 4000 martının şeytan feryatları sürüde bir fırtına havası yaratmıştı. Gözleri parlamış, gagaları sertleşmişti. Onları yok etmeye hazırdılar. Buradan uzaklaşsak iyi olur ne dersin Fletch dedi Jonathan. Buna kesinlikle bir itirazım olmaz. Anında yarım bin öteye geçtiklerinde kalabalığın sesi de boşlukta yok olmuştu. Bir kuşu özgür olduğuna ikna edebilmek niye dünyanın en zor işi? Üstelik çok kısa süren bir çalışmayla bunu kendilerinin de anlaması bu kadar mümkünken. Bu iş bunca güç olmak zorunda mı dedi Jonathan hayretle. Bu değişim karşısında Fletcher şaşkına dönmüştü. Bunu nasıl yaptın? Buraya nasıl geldik? O çıldırmış kalabalıktan kaçmak istememiş miydin? Evet ama nasıl olur bu? Tıpkı diğerlerinde olduğu gibi Fletcher, çalışarak. Sabahla birlikte sürü yaptığı çılgınlığı unutmuştu ama Fletcher unutmadı. Hatırlar mısın John, uzun süre önce sevmenin sürüye geri dönüp onlara yardım etmeye yeteceğini söylüyordun. Evet, kesinlikle. Seni öldürmeye kalkışan bir kuş sürüsünü hala nasıl sevebildiğini hiç anlamıyorum. Of Fletch, tabii ki sevdiğim bu değil. Kin, nefret ve düşmanlığı sevmekten söz etmiyorum ben. Gerçek martıları, onların her birinin içindeki güzellikleri görmeye çalışmalı, bunu onların da görmesine yardımcı olmalısın. Sevgiden kastettiğim şey bu benim. Bu işin sırrını çözdün mü gerçekten sevebilirsin. Martı Fletcher Lind adında çok öfkeli bir martı tanıdım. Sürüden dışlanmıştı. Sarp kayalıklarda kendi cehennemini kurarken sürüyle ölümüne bir mücadeleye girmeye de hazır bir martıydı. Ama bugün o burada kendi cennetini kuruyor ve tüm sürüye yol gösterebilecek bir durumda. Fletcher öğretmenine döndü. Gözlerinde o an bir korku belirdi. Ben mi yol gösterebilecek bir durumdayım? Bana neyi anlatmak istiyorsun? Burada öğretmen olan sensin, gitmeye hakkın yok. Neden olmasın? Öğrenmeye istekli ve bir öğretmene buradakilerden daha çok ihtiyacı olan başka sürüler, Fletcher'lar olamaz mı? John, ben sadece sıradan bir martıyım ama sen... Yüce martının tek oğlu demek istiyorsun sanırım, dedi Jonathan denize doğru bakıp iç çekerek. Artık bana ihtiyacın kalmadı. Senin kendini bulmaya... Her geçen gün daha bir gerçek, daha bir sınırsız olan Martha Fletcher'ı bulmak için çalışmaya ihtiyacın var. Senin gerçek öğretmenin bu. Onu anlamaya ve öğrenmeye çalış. Kısa bir süre sonra Jonathan'ın bedeni giderek şeffaflaştı. Hakkımda saçma sapan söylentiler çıkarmalarına ya da beni tanrılaştırmalarına sakın izin verme olur mu Fletch? Ben belki de sadece uçmayı çok seven bir martıyım. Jonathan, zavallı Fletch. Gözünle gördüklerine sakın inanma. Görünenlerin hepsi sınırlıdır. Anlayarak bakmaya, bildiklerinin ötesine geçmeye çalış. O zaman uçmanın anlamını da daha iyi öğreneceksin. Martha Jonathan daha da şeffaflaştı ve boşlukta kayboldu. Bir süre sonra Martha Fletcher yine gökyüzünde ve öğrenmeye hevesli bir grup yeni öğrencinin karşısındaydı. Başlarken dedi, bilmeniz gereken bir martının sınırsız bir özgürlük düşüncesine ve yüce martı düşüne sahip olduğu, bir kanat ucunuzdan diğerine, tüm bedeninizin onun hakkında düşündüklerinizden başka bir şey olmadığıdır. Genç martılar ona biraz alayla baktılar. İlginç diye düşündüler. Bu hiç de takla atma kuralına benzemiyor. Fletcher bir iç geçirdi. Hadi bakalım dedi eleştiren gözlerle. Düz uçuşla başlayalım. Ve tam da bunu söylerken Jonathan'ın, dostunun, gerçekte kendisinden daha da mükemmel olmadığını birdenbire anladı. Sınırlar yok Jonathan, öyle değil mi dedi kendi kendine konuştu. Öyleyse benim de gökyüzüne karışıp senin yanına geleceğim ve uçuş hakkında sana bir iki şey göstereceğim zaman pek de uzak değil. Fletcher haklı olarak öğrencilerine sert bir ifadeyle bakarken birden kısa bir an onları gerçekten oldukları gibi gördü. İçi sevgiyle dolmuştu. Gülümseyerek sınır yok Jonathan diye düşündü. Öğrenme yarışı işte yeniden başlamıştı. Kitabın sonu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 25 46 0212 417 19 25 Körler Bölümü @ibb.gov.tr